Biz 16. Kolordu kumandanlığını ve anafartaları yapmış olan Mustafa Kemal değil misiniz? Almanca sorulan bu suale Fransızca cevap verdim. Evet, ekselans. Bu kelimeler ağzımdan çıkınca derhal anladım ki büyük bir hata yapmıştım. Sir yahut Kaiser demek lazımdı. Ne yalan söyleyeyim, insan dilini alıştırmadığı şeyleri söylemekte müşkülat çekiyor. Bu benim irtikap ettiğim, kötü yaptığım birinci hatada değildir. Bulgaristan Kralı Ferdinand'la ilk defa karşı karşıya geldiğim zaman da aynı hatada bulunduğumu hatırlarım. Karargâhtı çok güzel ve rahat yerleştirilmiştik. Veliaht tarafından bazı ziyaretler yapılmak lazımdı. Mesela Hinderburg'u, ondan sonra Ludendorff'u ziyaret ettik. Ben ve Naci Paşa veliahta refakat ediyorduk. Haydenburg'un ufacık bürosundaydık. Mareşal masanın başında ve solu ilerisindeki koltukta Vahdettin, onun yanında dilim hesabesinde değerinde olan Naci Paşa oturuyordu. Ben Haydenburg'un sığına tesadüf eden sandalyedeydim. Veliaht ve Haydenburg birbirleriyle görüşüyorlardı. Kısa ve merasim kabilinden alay olayla bir mülakatta çok mühim şeyler konuşulmak müttad olmakla beraber Haydenburg, veliahtı ve bit tabi onun delaletiyle bütün Türk milletine çok teselli verici sözler söylüyor, veliaht bu teselli bahş beyanata teşekkür ediyordu. Ben Hindenburg'un ağzından işittiğimiz sözlerin en nihayet kibar ve misafirperver olduğu için nezaketen sarf edilmekte olduğuna kâni olmak istiyordum. Yoksa beyanatın medlulü gerçek anlamı beni meyus edecek mahiyetteydi. Mükâlemeye iştiraki münasip görmedim. Bilakis mülakatın kısa kesilmesini intidar ediyordum, öyle oldu. Vahdettin'i Ludendorff'ta büyük nezaket ve itina ile kabul etti. Denebilir ki o da Mareşal'ın temas ettiği mevzular üzerinde teselli baş izahatta bulundu. Bilhassa o günlerde şimali garbi, kuzey batı cephesi üzerinde itilaf orduları aleyhine başladıkları parlak taarruzu esasen biliyorduk. Fakat taarruzun vasıl olabileceği neticeyi Ludendorff'un lisanından işitmek için sabırsızlanıyordum. Gördüm ki mükâlemenin hedefi bu değil. Alman ordusunun taarruz etmekte olduğunu söylemekte, Alman millet ve ordusunun ve bütün müttefiklerin kuvve-i maneviyelerini yükseltebilecek teminat vermekten ibaretti. Şüphemi halletmek için olmalı, generale kısa bir sual sordum. En nihayet taarruz kuvvetleri hangi hatta kadar gidebileceklerdir? Böyle veliaht refakatinde bulunan bir zabitin damdan düşer gibi sorduğu suale muhatap olan Ludendorff, nezaket içinde devam eden beyanatını tevkif etti, kesti, biraz düşündü, biraz da yüzüme baktı ve dedi ki, ''Biz taarruz ediyoruz, neticesini hadisat, olaylar gösterecektir.'' Cevap verdim. Yapılmakta olan taarruz neticesinin ne olabileceğini anlamak için hadisat ve talihin tecellisini intizar etmeye lüzum olmadığını zannediyorum. Çünkü yapılan taarruz en nihayet parsiyel bir taarruzdur. Ludendorff tekrar yüzüme baktı. Ne demek istediğimi pek iyi anlamıştı. Müsbet menfi cevap vermeyerek sustu. Mükâleme burada kaldı ve ziyarete hitam son verildi. Ludendorff'un hatıratını baştan başa okudum. Hatıratta çok büyük esaslardan çok büyük maharetle bahsedilmiştir. Tabii bu kadar kısa bir mülakatta kendisi için meçhul bir zairin, ziyaretçinin çok kısa sualinden ve o sualin muhatap olduğu tevakkuftan bahsetmiş olmasını kendisinden talep etmek hakkımız değildir. Lakin biz de bu ziyaretten bahsettiğimiz sırada bütün dünya ordularında büyük asker ve büyük erkanı hep tanımış bir zat ile ani dinlenecek kadar kısa teati efkarımızın görüş alışveriş Çin'in hatırasını gömmek istemedik. İmparatorluk karargahı iktihaz olunan otelin içinde veliahtın odasında Vahdettin, ben ve Naci Paşa konuşuyoruz. Bütün seyahatimiz esnasında benim veliahtı yakalarını açtığım umumlu veliahtı bahisler üzerindeyiz. Başkumandanlık vekaletinin Alman ordusuna istinad edilerek ihtiyarına dayandırılarak katlanılmasına devam edeceğimiz fedakarlığın mutlaka parlak bir muvaffakiyetle nihayet bulacağı hakkında fikriyle bu fikri memlekete temine çalışmaktaki mantıksızlığı izah ve ispata çalışıyordum. Beni bu beyanata sevk eden vesile kısa sualim karşısında Ludendorff'un bu akıbetleri Allah'a tevdi eden bir mütevekkili anlayan vaziyetiydi. Çok arzu ediyor ve çalışıyordum ki yarının padişahı tam yerinde benim dediklerimi çok iyi anlayabilsin. Bilmem neden böyle bir teşebbüsün mütevar olmak istiyordum. Verdiğim izahat veliahtın tasdik ve teyakkuzuna, uyanıklığına ve muhalif eden işaretlerle karşılanmaktaydı. Bu esnada yüksek bir takım stadalar bütün boşluklarını doldurarak bizim oturduğumuz salonun içine kadar geldi. Kaiser, Kaiser! Kapı vuruldu, veliaht hazretlerini ziyarete gelmekte olduklarını bildirildi. İmparatorun istikbaline şitap ettik, Kaiser salona dahil oldu. Hep beraber oturduk. İmparator hakikaten centilmence konuşuyor, sadık ve vefakar Osmanlı Devleti'nin çok kıymetli bir Alman müttefiki olduğundan ve bilhassa başkumandan vekili olan Emir Paşa hazretlerinin bu dostluğun kıymet ve yüksekliğini anlayarak çalıştığından, Alman başkumandanlık ve Erkan-ı Harbiyesi'nin bu güzide zata fevkalade ehemmiyet ve itimat beslemekte olduğundan bahsediyordu. Ben Vahdettin'in sağındaydım. Naci Paşa tam karşımızda bulunuyordu. İmparator solundaydı. Takriben bir sual Naci Paşa lisanıyla Vahdettin tarafından imparatora soruldu. Türkiye'nin Almanya'ya karşı sadakat ve vefasından yakın atide Alman müttefiklerine servete kavuşacaklarından bahseden beyanat-ı şahaneleri Osmanlı Devleti'nin yarını düşünmekte vaziyetinde bulunan acizlerinde büyük bir inşirah ve teselli uyandırdı. Ancak vaziyeti umumiyeyi mütalaa ve tetkikten sarf-ı nazar ederek bir noktayı daha vurzuhla anlamak ihtiyacındayım. Türkiye'nin kalpgahına tevcih olunan darbeler tevkih olunmaksızın ilerlemektedir. Eğer bu darbeler muvaffak olursa Türkiye mahvolacaktır. Bu darbeleri tevkih için kafi teminat ifade eden beyanatınızı dinleyemedim. Lütfen bu hususta beni biraz tenvir ve tatmin buyurur musunuz? Bu sual üzerine imparator oturduğu sandalyeden derhal ayağa kalktı. Şöyle bir hitapta bulundu. Türkiye'nin muhterem veliahtı, anlıyorum ki sizin zihninizi teşviş edenler vardır. Ben Almanya İmparatoru size atiden, muvaffakiyatı atiyeden, gelecekteki başarılardan bahsettikten sonra şüpheniz kalır mı, kalmaz mı? Yanında cevap vermekle beraber endişesinin zahir olmadığını, giderilmediğini de ilave etti. İmparator kalktığı sandalyeye artık oturmadı ve bizi terk edeceğini nezaketle ima etti. Salonun kapısına doğru yürüdü. Vahdettin ve arkasından bizler Kaiser'i salonun kapısından dışarı çıkardı. Kaiser sola doğru giden bir koridordan yürüyecekti. Ben Kaiser'in hoşuna gitmediğimi anladığım için makus, ters koridora doğru ve biraz uzakta durdum. İmparator veliahtın ve mütakiben ona yakın bulunan Naci Paşa'nın ellerini sıkarak uzağında bulunan bana baktı ve müteveccih olduğu yöneldiği koridor istikametinde yürümeye başladı. Benim elimi sıkmamıştı. İmparatorun hakkı vardı. Veliahtın refakatinde bulunan herhangi bir generalin elini sıkmak için onun ayağına gidecekti. Lazım değil midir ki bu general, imparator tarafından eli sıkılmak şerefini ihraz için, şerefine erişmek biraz istical etsin. Bu kusurumu itiraf ederim. Bilmem neden durgun, harekete iktidarsız, sabit ve dalgın bir vaziyet almıştım. İmparator 2-3 adım yürüdükten sonra tekrar geri döndü, bana yaklaştı. Affedersiniz, sizin elinizi sıkmamıştım. Elimi uzattım, çok nazik ve Ali Cenabı'nın iltifatlarına mazhar oldum. İmparatorun sofrasını akşam yemeğine davetliydik. Kaiser'in karşısında bir prens, sağında Vahdettin, solunda Berlin sefiri Hakkı Paşa merhum ve prensin solunda da ben bulunuyorduk. Benim solumda Ludendorff vardı. Ludendorff Fransızcası ile benimle görüşüyordu. İmparator Ludendorff'u Almanca, sağındaki adamla konuş dedi. Ludendorff, onu yapıyorum cevabını verdi. Bir tabi bu mükalemeleri anlayacak kadar Almanca bildiğim için imparatorun ihtarını ve Ludendorff'un cevabını intikal etmiştim. Dimar çok büyük harekatın idaresinden mütevahit yorgunlukla meşbu dolu bulunan Ludendorff, yemek esnasında hatırımda yer tutacak kadar ciddi bir mükaleme mevzu bulamadı. Yemek bitti. Bu salona bitişik, adeta onun büyük parçasına benzeyen diğer bir salon vardı. Sofrada hazır bulunanlardan bir kısmımız oraya geçtik. İmparator, Haydenburg, Ludendorff, Alman milletvekili olduğunu zannettiğiniz bir zat, bizim tarafımızdan da veliaht, Hakkı Paşa merhum ve bizler. İmparator bir köşede ayakta Vahdettin ile tatlı tatlı konuşuyor, ben arkasını iki salonun faslı müştereki, arasını ayıranı olan kavsin duvarına dayamış, çok heybetli ve canlı, asil nazarlarında hakaiki. Gerçekleri anladığı görülen fakat anladıklarını her muhataba söylemekten muhteriz. Çekinen yüksek bir şahsiyet karşısındaydım. Haydenburg. Haydenburg'da görüşmek istiyor, kendisine bilhassa veliahtla beraber ziyarete gittiğimiz vakit temas etmiş olduğu tatlı musahabe zeminine sevk etmeye çalışıyordum. Maraşal ziyaretimiz esnasında Suriye vaziyetinin ıslah olunduğunu, son günlerde yeni taze bir süvari fırkasının muharebe meydanına ithal edildiğini söylemişti. Halbuki bu büyük adamın bahsettiği bit tabi oradaki kumandanların yerine yapan muhteviyatıydı. Hakikati Halde Mevcut'dan sonra bu süvari fırkası ben henüz 2. Ordu kumandanı iken yalan grubunu takviye için bu gruba gönderilmesi talep olunan fırkaydı. Ben 7. Ordu kumandanı olmadan evvel bu süvari fırkasının teşkil ve teminine çok çalışılmıştı. Ancak toplanabilen destanlar kuvvet o kadar bilmecal, güçsüz idi ki evvela lağar, cılız hayvanlarını Resulan civarındaki otlaklarda beslemek ve ondan sonra kabili istifade bir hale gelip gelmediğinden tetkik etmek lazımdı. Ben aylarca sonra 7. Ordu kumandanı olduğum zaman bu fırkadan istifade edip edemeyeceğini tahkik ettim. Aldığım ciddi bir rapor fırkanın bir kuvvet olmadığı mahiyetindeydi. Ama büyük kararlarında Haydenburg'un ağzından işittiğim şu idi ki bu fırka muharebe meydanına dayanmış ve vaziyet ıslah edilmiştir, düzeltilmiştir. Maraşal'a bu macerayı hikaye ettim ve dedim ki benim söyleyeceğim sözler sizin aldığınız raporlar muhteviyatının olmayabilir. Fakat emniyet edebilirsiniz ki hakikattir. Suriye vaziyeti ıslah olunmuş değildir. Bunu kabul ediniz. Sonra Maraşal, siz mühim bir taarruz yapıyorsunuz ve zannetmem ki buna çok bel bağlamış olasınız. Yalnız bana söyler misiniz, emniyet ümit ettiğiniz hedef ve maksat nedir? Büyük ve ihtiyatlı asker onun bu sorduğuna cevap verebilir miydi? Zaten kendisinden bunu beklemeliydim. Bu belki de biraz davalı vaziyetin, ihtimal İmparator Hazretlerinin sofrasında bize ikram edilen nefes şampanyaların tesiriyle olmuştu. Maraşal söylediklerini dikkatle dinler gibi göründü. Fakat çok basit ve şirin bir cevap verdi. Salonun ortasında duran ve üzerinde muhtelif sigaralar bulunan ufak bir masa vardı. Ekselans, size bir sigara takdim edebilir miyim? Haydenburg her şeye cevap vermişti. Ortadaki masaya gittik, kendi elinde bir sigara verdi. Meğer Vahdettin ile konuşan imparator, bizim temas ile mükalememizle alakadar oluyormuş. Almanca olarak Maraşal'a sordu. Ne diyor? Maraşal cevap verdi. Bir şeyler. Ben sigaramı yaktıktan sonra Haydenburg'u bıraktım. İmparatorla konuşan Vahdettin'in yanına gittim. Hakikati anlıyor musunuz diye sordum. Muhatabımız Alman İmparatorudur. Benim size arz ettiğim endişeleri izah edecek bir tek kelime söyleyeyim mi? Hayır, dedi. Konuşmaya dayanmadınız dedi ve ciddi konuşunuz. Bütün endişeleri imparatora söylemekte tereddüt etmeyiniz. Ben eminim ki o sizden yemin olmayacaktır. Fakat hiç olmazsa Türkiye'de hakikati görmüş olanların mevcudiyetine inanacaktır. Veliaht masum bir tavır takınarak öyle yapıyorum dedi. Sözde nihayet buldu. Artık garp, batı cephesindeyiz. Kanaat, iman ve emniyet verecek kuvvetli ve azametli manzaraları görmek üzere muhtelif cephelere gönderimi olduk. Cephede bir karargahı hasıl olduk, büyüyecek bir karargahtı. Cephenin en yüksek kumandanı, bizzat bütün tertibatın çok tatlı renklerle gösterilmiş olduğu bir harita üzerinde hepimize vaziyeti izah ediyordu. Sözler izahat parlak ve sanatkâraneydi. Vahdettin bu beyanat karşısında sarsıldı ve yakında bulunan bana kulağıma denecek bir surette. Ya buna mı dersin dedi. Derhal cevap verdim. Haritada gösterilen bu vaziyeti mahallinde görmek arzusunu ishar ediniz, gösteriniz. Öyle oldu. Asıl ateş cephesine temas ettik. Orada da bizi istikbal eden, bize hürmetkârâna muamelelerde bulunan büyük küçük kumandanlarla karşılaştık. bizim neresini göreceğimiz ve oraya nereden gideceğimiz lazım geldiğine dair hemen plan hazırlanmış. Bu planı verdikten sonra dedim ki, cephenin büyük kumandanı bize vaziyeti umumiyeyi izah etti. İçinde bulunduğumuz muharebe cephesi bize o izahatın öğrettiği cephedir. Müsaade edilir mi? Bu sizin yaptığınız planı bırakalım ve benim göstereceğim yere giderim. O anda bir kargaşalık oldu. Vahdettin hazır krokiye tabi sevk olunduğu istikamette yürüdü. Ben de bir askerin adı uyandı. Onları takip etmedim. Edinmiş olduğumuz haritanın delaletine güvenerek ateş hattının bir noktasına yürüdüm ve ateş hattı gerisinde bir ağacın dibine geldim. Orada genç bir zabit ağaç üzerinde tarassut, gözetleme yapıyordu. Bana refakat eden Alman zabitleri de vardı. Tarassut yapan zabit aşağıya indi, meşrudatını tanık olduklarını anlattı. Müsaade eder misiniz ben de böylece çıkayım dedim. Hay hay cevabını verdiler, çıktım. Zabitin söylediklerini aynen gördüm. Fakat asıl mevzu bahsolmak lazım gelen nokta, bu müşahede olunan vaziyete karşı olan vaziyetti. Onun için sordum. Bu düşman vaziyete karşısındaki kuvvetiniz, tertibatınız, ihtiyatlarınız nedir? Lütfen bana söyler misiniz? Ateş hattının saf olan zabitleri ve kumandanları, Türk müttefiklerinin bir kumandanına hakikati söylediler. Hakikat şu idi. Piyade kuvvetler hem olan gayri kafi, yetersiz derecede gelmişti. Süvari iken piyade gibi istimale, kullanmaya mecbur oldukları bir kuvvetten bahsettiler. O da birinci hattın istinatlarından sonra ihtiyat denecek keyfiyet ve kemiyetten çıkmıştı. Bu malumatı aldıktan sonra çok mütehayyir olarak hayrete düşerek kendilerine perva dedim ki, o halde tehlikedesiniz. Öyle dediler. Bu ateş karargahını terk ederken Vahdettin'in imparator tarafından refakatine memnun edilen bir kol ordu kumandanı beni takip ediyordu. Günlerden beri temasta bulunduğumuz bu zat benimle ilk defa alakadar göründü. Otomobilleri bineceğimiz noktaya kadar atla gidiyorduk. Alman kol ordu kumandanı yanıma yaklaştı, sordu. Siz veliahtın yaveri misiniz? Hayır. Ne münasebetle refakatte bulunuyorsunuz? Böyle bir vazife aldığım için. Askeri vaziyetlerden çok iyi anlıyorsunuz. Türkiye'de herhangi bir kuvvete kumanda ettiniz mi? Müspet cevap verdim. Mutlaka alaya kadar kumanda etmiş olacaksınız dedi. Alaya evvelce kumanda etmiş olduğunu söyledim. Fırkaya da kumanda ettiniz mi dedi. Sualine tekrar evet cevabını alınca, beni mazur görünüz. Ben kol ordu kumandanıyım ve sizin yolunuz yaşındayım. Lütfen en son kumanda ettiğiniz kuvvete söyler misiniz? Bu temiz kalpli adımı nöbetten kurtarmak istedim. Muhatabınız fırka ve kol orduya kumanda ettikten sonra müteahhit ordulara kumanda etmiş bir arkadaşınızdır. Bu cevap Alman kol ordu kumandanını benim hiç tahmin etmediğim bir zemin üzerine mütehassis etti, duygulandırdı. Affedersiniz, biz şimdiye kadar size yanlış ithal ediyormuşuz. Demek siz ekselanssınız. Alman ordusunda kol ordudan büyük kuvvetlere kumanda edenlere ekselans denildiğini de izah etti. Bu güzel kalpli askeri misafirlik müddetinin sonuna kadar yaş davasının oturarak bize çok hürmetkar olduğunu zikretmek isterim. Aslaslı bir gece valinin evine davet edildik. Güzel vasi geniş bir salonda Vahdettin valiyle bir masada oturuyor ve konuşuyor gibiydi. Ben salondakileri tetkik ederek geziyordum. Bir aralık Vahdettin beni bulunduğu masaya davet etti, gittim. Vali Vahdettin'e bir soru sormuş. Vahdettin bazı cevaplar vermiş fakat verdiği cevapları benim tarafından teyit ettirmeye uzun görmek demiş ki, cephelerde bulunmuş memleketi tanıyan bir kumandan yanındadır. İsterseniz onu da dinleyiniz. Veliahtı mevzubaz meselenin ne olduğunu sordum. Ermeniler dedi. Alman valisi çok hüsniye sahibi olduğundan, Türklerin Ermenilere karşı feci tecavüzatta bulunduğundan, fakat Ermenilerin bu tarzı harekete müstahak olmadığından bahsetmiş. Misafiri olduğumuz dost ve müttefik Almanya milletinin yüksek bir valisinin müstakbel Türkiye padişahı ile ve kemali ciddiyete bu mevzu üzerine konuştuğunu anladığım zaman hayrette kaldım. Naci Paşa Vahdettin ağzından bu kumandan temas ettiğiniz meseleyi iyi bilir. Sizi tenvir edecek cevaplar verecektir dedi. Vali dedim ki, Türkiye'nin veliahtı ile Almanya'nın müteala özenli bir mıntıkada kıymetli olduğunu şüphe etmediğim bir varisinin bulabildiği mükemmele zemini beni müttehayir etti. Evvela sizden şunu anlamak istiyorum. Müttefikimiz olan ve bu ittifak uğrunda maddi ve manevi tekmil mevcudiyetini mahveden Türkiye'ye karşı tarihin bilmem hangi devrinde mevcut olduğunu iddia eden ve bu mevcudiyeti ihya etmek için dünyayı ikfale çalışan Ermeniler lehine konuşmak fikri size nereden geliyor? Bize dair pek nakıs malumat, eksik bilgi sahibi olduğunu anladım ve bütün fedakarlıklarımıza mukabil hala Türkiye topraklarında bir Ermeni hakkı olabileceği zehabında bulunan bu vali ile müstesyane konuşmaktan beni nefs edememiştim. Kendimi alıkoyamamıştım. Muhatabım derhal bütün söylediklerinin en nihayet mesmua, duydukları olduğundan ve sahibi dava olmaktan uzak bulunduğundan bahsederek beni tatmine kalkıştı. Mukalemeyi bitirmek için kendisine dedim ki, Vali Hazretleri, biz cepheler dolaşan bir heyetiz. Buraya Ermeni meselesi konuşmak için değil, fakat müttefikimiz olan ve kendisine itimat etmekte olduğumuz Alman ordusunun hakiki vaziyetini anlamaya geldik, onu anladık. Kafi bir vukuf ile memleketimize avdet ediyoruz. Vali Vahdettin'i sofraya davet etti. Ondan sonra Reşat Kurup fabrikası sahibinin muhteşem fabrikalar civarındaki şatosuna davet edildik. Orada akşam yemeğinde bulunarak gece trenle Berlin'e hareket ettik. Berlin'de Alman Oteli'nin imparatorun misafiriydik. Hepimizi ayrı ayrı ve güzel yerleştirmişlerdi. Vahdettin bu üstü kabulden biraz da yanılıyordu, gururlandı. Artık memnuniyet içinde dünya gazetecileriyle temas ediyor, mülakatlar yapıyordu. Bir gün otelde Hacı Paşalara dedi ki, Vahdettin beni yaver almak istiyor, halbuki bilirsiniz ki ben saray hizmetinde bulunmaktan memnun olmam. Cevap verdim. Eğer Vahdettin size bunu teklif etmişse derhal kabul etmekliğiniz lazımdır. Bu adam yarının padişahıdır. Siz temiz bir adamsınız. Lazımdır ki onun önünde kendisinin hakikatleri bir perva söyleyecek biri bulunsun. Vakıa saray hizmetinde bulunmak güçtür. Fakat memleket için her şey yapılır. Naci Paşa muvaffakat etti. Ancak yaverliği biz İstanbul'a gittikten sonra tahakkuk etti. Daha evvel Ceylani'den bazı meseleler var. Adnan Oteli'ndeyiz. Bir gün birkaç gazete muhabiri veliahttan yine mülakat istemişler. Mülakatta ben de hazır bulundum. Veliaht İstanbul'dan son raporlarda fikirlerle mülhem görünüyor. Kiminle görüşse daima aynı fikirlerle konuşuyordu. O gün ecnebi gazetecilerle müsahabesinden de memnun oldum. Gazeteciler çekildikten sonra salonda ikimiz yalnız kaldık, bana sordu. Ne yapmalıyım? Şu yolda idari kelam ettiğimi hatırlarım. Osmanlı tarihini biliriz. Bu tarihin bir takım safhaları vardır ki sizi korku ve endişeye sevk eder ve bunda haklısınız. Ben size bir şey söyleyeceğim. O nispetle hayatımı size teşrik, ortak edeceğim. Memnun olur musunuz? Söyleyiniz. Henüz padişah değilsiniz fakat Almanya'da gördüğünüz ki imparator, veliaht ve prensler hep bir iş üzerindedir. Neden siz bütün işlerden uzak kalasınız? Ne yapabilirim diye sordu. İstanbul'a gider gitmez bir ordu kumandanlığı isteyiniz. Ben sizin Erkan-ı Harbiye reisiniz olurum. Hangi ordunun kumandanlığını? 5. ordunun kumandanlığını. Bu isimdeki ordu, Leiner von Sanders'in emrinde bulunan veya bulunmak lazım gelen ve boğazların müdafasında memur orduydu. Vahdettin, bu kumandanlığı bana vermezler. Siz isteyiniz. İstanbul'a gittiğim zaman düşünürüm cevabını verdi. Bu benim için memnidane, ümit kırıcı bir cevaptı. İstanbul'a geldik fakat müvasalatımız zamanında kendimde feci bir ıstırap hissettim. Doktorlar sol böbreğimden rahatsız olduğumu söylediler. Bir ay kadar yatağımı terk edemedim. Doktor arkadaşların tedavisi ıstırabın bir türlü esasından men edemiyordu. Bir aralık iyileşir gibi oldum fakat tekrar yattım. Nihayet doktorlar Viyana'ya gitmekliğin lüzumunda ısrar ettiler. Viyana'da müracaat ettiğim profesör benim sanatoryumda yatmaklığımı zaruri gördü. Bir ay kadar Viyana civarındaki Kotaş sanatoryumunda bizzat bu profesör tarafından tedavi edildi. Sonra yine aynı profesör tavsiyesiyle Karlsbad'a gittim. Rahatsızlığım henüz tamamıyla zayıflamamış bulunduğu bir tarihte Gazi Paşa Karlsbad'da aldığı notlara bakarak bu tarihi buldu. 1918 Temmuz'un 5. Cuma günü Karlsbad'daki ikametgahıma İzmir'de tanıdığım bizzat diğer bir arkadaşıyla geldiler. Misafirler padişahın vefat ettiğini ve Vahdettin'in tahta çıktığını haber vererek Allah cümleye ve yeni padişaha ömür versin dediler. Ben bu haber karşısında biraz gayri tabii bir hal almış olacağım ki misafirlerimin nazar dikkatlerini celp etmiştim. Müteessir miydim, memnun mu olmuştum? Pek tahlil edemiyordum. Hakikat şu idi ki ne ölen padişaha acımıştım ne de yeni padişahın ömrünün uzun veya kısa olmasıyla alakadardım. Acaba teessürümün sebebi bu teveddül, değişim esnasında İstanbul'da bulunmamak mıydı? Buna dair de kat'i bir fikir söyleyemem. Yalnız bir durgunluk geçirdiğimi hatırlarım. Birkaç gün içinde mütemmin malumat, tamamlayıcı bilgi geldi. Ben Vahdettin'i telgrafla tebrik ettim, cevabı verildi. Sonra Allah'tan anlaşıldığına göre İzzet Paşa yeni padişahın yaveri ekremi olmuştu. Bu hadiseyi manidar buldum. Çünkü İzzet Paşa yaver olmaktan ziyade buna eskili müşavir veya erkan-ı harbi reisi gibi bir vaziyet almış oluyor zannettim. Birkaç gün sonra İstanbul'da bulunan yaverim Cevat Abbas Gürer Bey'den hemen İstanbul'a avdetime dair bir telgraf aldım. Henüz hastalığım geçmediği için ciddi bir sebep olmadıkça İstanbul'a dönmek istemiyordum. Ona rağmen Cevat Abbas Bey'e bu mealde cevap yazdım. Kendisinden aldığım ikinci telgrafta İstanbul'a Seriyan avdetimin kısa sürede dönüşümün arzu buyurulduğu münderiçti, yazılmıştı. Artık avdetimin kimin tarafından arzu buyurulduğunu tahkiki lüzum görmeden 1918 senesi 27 Temmuz Cumartesi günü Karlsbad'dan hareket ettim. Padişah 1918 tarihinde Meşrutiyet Padişahı Mehmet Reşat ölmüş, yerine 36. Padişah olmak üzere Mehmet Vahdettin tahta cülus etmişti. Veliahtı zamanında kendisiyle beraber Almanya seyahatinde bulunan Mustafa Kemal Paşa ile padişah olduktan sonra görüşmeyi arzu etmişti. Atatürk de bu arzu üzerine saraya geldi. Bu mülakatı Atatürk şöyle anlatıyor. Bir yanada hiç kalmaksızın seyahatime devam etmek niyetindeyken o zamanın çok müstevli, yaygın ve öldürücü bir hastalığına İspanyol vazasına yakalanarak bir müddet Viyana'da kalmaya mecbur oldum. Beni İstanbul'da karşılayan Cevat Abbas Bey'den aldığım izahat şudur. İstanbul'a avdetimi bana yazmasını söyleyen yavir Ekrem İzzet Paşa'dır. Geldiğim İzzet Paşa'yı bildirdim. Hatırımda kaldığına göre Pera Palas'taki dairemde kendisiyle görüştüm. Sebebi davetin ne olduğunu merakla anlamak istiyordum. Mişörünüleyh hiçbir sebep olmadığını ancak yeni padişahla veliahtındaki seyahati münasebetiyle çok yakından temaslarım olduğunu bildiği için bu temasları tekrar devam ettirmek suretiyle faydalı olabileceğimi düşünerek böyle bir arzu izhar etmiş, göstermiş olduğunu beyan etti. Mişörünüleyh'e beni hatırladığından dolayı teşekkür ettikten sonra dedim ki herhalde vaziyeti umumiyenin fenalığını izhari için yeni padişaha yeni bir istikamete sevk etmek lazımdır. Bu noktayı nazarda kendisiyle görüşmekliğine münasip bulur musunuz? Müvaffakat etti. Derhal Naci Paşa delaletiyle padişahtan mülakat istedim. Muayyen bir saat için müsbet bir cevap geldi. Seyahat arkadaşım Veliaht Vahdettin'le birkaç ay müfarakatten ayrıldıktan sonra yeni padişah Vahdettin'in salonuna Naci Paşa delaletiyle girdim. Bu andaki tahassüslerimi şöyle izah edebilirim. Tahta oturmadan evvel çok şeyleri çok açık görüştüğümüz ve benim bütün noktayı nazarlarımı tasdikkar, mukabelelerde doğrulayan karşılıklarda bulunan bu zat, acaba hükümdar olduktan sonra benim aynı tarzda görüşmekliğime müsaade eder mi ve aynı mukabelelerde bulunur mu? Bunda mütereddittim. İşte Padişah Vahdettin'le bu tereddüt içinde karşı karşıya geldik. Beni çok nazik kabul ettiğini söylemeliyim. Veliahtlığı zamanında olduğundan daha fazla mültefitti. Oturdu, bana da karşısında yer gösterdi ve aramızdaki tabure üzerinde bulunan sigaralıktan bir sigara alıp verdi. Kendisi de bir sigara aldı ve yaktığı kibriti bana uzattı. Bu tavırdan çok ümit var oldum. Evvela kendisini münasip bir lisanı tebrik ettim. Sonra çok mühim bir anda Osmanlı tahtını işgal etmiş olduğunu izah ederken dedim ki seyahatimiz esnasında bütün fikirlerimi çok açık lisanla söylemiştim. Bu dakikada aynı tarzda görüşmekliğime müsaade buyurulur mu? Hay hay dedi. İntizar ediyordum. Uzun mütalaların içinde esaslı nokta şu idi. Derakap başkumandanlığı bizzat uhdenize alınız, kendinize vekil değil bir erkan harbiye reisi tayin ediniz. Her şeyden evvel orduya sahip ve hakim olmak lazımdır. Ancak ondan sonra düşünülecek münasip kararlar tatbik olunabilir. Vahdettin bu teklifin üzerine tıpkı kendini ilk defa veliaht iken ikamet ettiği sarayda gördüğü vakit olduğu gibi gözlerini kapadı ve az sonra cevabı verdi. Sizin gibi düşünen başka rüyasayı askeriye, komutanlar var mıdır? Vardır dedim, düşünelim. Mükamelimiz kendiliğinden munkati olmuştu, kesilmişti, izin aldım. Birkaç gün sonraydı, Naci Paşa padişahın beni İzzet Paşa ile beraber kabul etmek hususunda iradesini tebliğ etti. İkimiz Vahdettin'in huzurundayız. Ben bu daveti aynı fikir ve mütalaa üzerine ikimizi birden dinlemek arzusunda bulunmuş olmasıyla tefsir ediyordum. Konuştuğumuz esnada bu noktayı nazarımı takibe çalıştımsa da mukalemeyi umumi mevzulardan çıkarmaya muvaffak olamadım. Vahdettin çok ihtiyatkar tavırlıydı. Nihayet neticesiz bir mülakatta padişahın yanından ayrıldık. Günler geçti, tekrar yalnız olarak padişahla görüşmek istedim. Beni bu sefer de kabul etti. Ben ilk noktaya nazarımda musir, ısrarcı görünen bir adam tavrıyla belki de mukaddemesiz aynı vadede konuşmaya başladım. Vahdettin seri bir intikal ile bana cevap verdi. Paşa, ben her şeyden evvel İstanbul halkını doyurmak mecburiyetindeydim. İstanbul halkı açtı. Bunu temin etmedikçe alınacak her tedbir isabetsiz olurdu. Bu cümlenin nihayetinde zat-ı şahane gözlerini kapadı. Ben tilki tabiatında her entrikanın, her gün şahidi olduğum yüzlerce misallerinden biri karşısında bulunduğuma büyük teessürle kani oldum. Düşündüğüm şeydi. Zat-ı şahane evvela İstanbul halkını kazanmak istiyor. Kendisinin teşebbüsat-ı atiyesi gelecekteki girişimler için kuvvet ve istinat noktasını burada arıyor. Fakat yine düşündüm ki şerait-i umumi ıslah edilmedikçe politikacılık noktayı nazarından doğru olsa bile bu arzının temini kabil olabilir miydi? Bunun için bir fikir daha söylemekten kendimi men edemedim. Çok doğru düşünüyorsunuz. Fakat İstanbul halkını doyurmak için alınması lazım gelen tedbir ve teşebbüsler, zat-ı şahanenizi bütün memleketi kurtarmak için alınması lazım gelen mübrem, kaçınılmaz ve müstacel tedbirlere tevessül etmekten men edemez. Heyet-i umumiyenin selametini temin edecek mesai, ancak makinenin heyet-i umumiyesinin işlemesiyle mümkün olur ve heyet-i umumiye işlemedikçe bu makineden bir kısım muhassala sonuç dahi almak kabil olmaz. Söylediğinin isabetine kaniyim. Belki zat-ı şahanelerinizce fazla telakki buyurulur. Lakin bildirmeye mecburum ki yeni padişahın mebdeyi hareketi, hareket başlangıcı evvela kuvvete tesahhüp etmek, sahiplenmek olmalıdır. Devleti, milleti ve bütün menfaatleri müdafaa eden kuvvet başkasının elinde bulundukça sizin padişahlığınız dahi lafsi olmaktan kurtulamaz. Biraz tedbirsizce olduğunu kaniyim. Padişahın verdiği cevaba şu cümle karıştı. Ben icap eden şeyleri Talat ve Enver Faşalar Hazareti ile görüştüm. Bunu söyleyen zat daha birkaç ay evvel veliahtlığında Talat ve Enver Paşalardan mütenefir olduğunu, nefret duyduğunu anlatan ve bu adamların memleketi mahvolmaktan başka bir neticeye isyan etmesi mümkün olmayan teşebbüslerini tenkit eden Vahdettin idi. Şimdi padişah ve halife Vahdettin bu ziyaretle görüşmüş, memleketin selameti için icap eden tedbirleri almış bulunuyor. Vahdettin demek istiyordu ki, siz vazife ve salahiyetiniz tevkinde benimle labalik mi etmek istiyorsunuz? Bu maksadı anladıktan sonra Vahdettin karşısında benim vicdani vazifem nihayet bulmuştu. Ayağa kalktım. Müsaade talep ettim. Gözlerini kapadı ve hiçbir kelime telaffuz etmeksizin elini uzattı. Salona baktığım vakit Nâli Paşa gözlerindeki teessürü okumuş gibi göründü. Kelime teati etmeden uzaklaştım. Pera Palas'taki daireme geldim ve düşünmeye başladım. Hacı zannettiğimiz zatın ziri begarde koltuğunun altında haçı çıkmıştı. Artık başka bir şey aramak lazımdı. Birkaç gün daha geçti. Vakitsiz kimseyi ürkütmek istemediğimden Cuma selamlık merasiminde Yıldız'ın Sultan Hamit Yapısı Camii'nde ben de ordu kumandanı sıfatıyla ispatı vücut etmekteydim. Bir gün namazdan evveldi. Bir salonda başkumandan vekili Enver Paşa, İzzet Paşa, Vehip Paşa, Balkan Muharebesini idare etmiş büyük kumandanlarla beraber namaz vaktini bekliyorduk. Namazdan sonra Naci Paşa Zat-ı Şahane'nin hususi salonunda beni görmek istediğini bildirdi. Yalnız mıdır? Hayır, yanında iki Alman generali var. Rica ederim. Onlar çıktıktan sonra Zat-ı Şahane ile ben yalnız görüşeyim. Ben de bu noktayı takdir ettim. Birkaç defa vuku bulan iradelerine münasip cevaplar verdim. Fakat anlıyorum ki sizi bu generallerin yanında kabul etmek istemekte musırdır, ısrarlıdır. Mümkünse bir daha teşebbüs ediniz, dedim. Naci Paşa elinden geleni yaptı ve hatta padişahın kulağına generaller öttükten sonra kabul etmeniz münasiptir dahi demiş. O bilakis ona nerede gelmediğimi söyleyince Naci Paşa bunda bir maksadı mahsus olacağını zahıp olarak olanları bana anlattı. Vahdettin'in yanına girdim. Ne nazik, ne takdir kar bir padişah. Henüz ayaktayken Alman generalleri karşısında kısa bir nutuk söyledi. Bu sefer gözleri açıktı. Çok takdir ve emniyet ettiğim bir kumandan diye ve bu sözleriyle beni onlara tanıtıyordu. Oturduk, dedi ki, sizi Suriye'ye kumandan tayin ettim. Oradaki vaziyetler ehemmiyet kesbetmiş. Oraya gitmekliğiniz lazımdır. Sizden talebim şudur. O tarafları düşman eline geçirmeyeceksiniz. Verdiğim vazifeyi muvaffakiyetle ifa edeceğinizden eminim. Derhal o hıttaya, diyara hareket etmelisiniz. İradesini tebliğ ettikten sonra Alman generallerine baktı. Bu kumandan dediklerimi yapabilir, dedi. Zahir halde, görünüşte ne büyük teveccühe mazhar olmuştum. Benim yerimde bir ahmak olsaydı ne kadar sevinecekti. Ben ise bir entrikacı karşısında bulunduğumdan ne kadar müteessirdim, düşündüm. Diyeyim ki padişah hazretleri bana öyle bir vazife veriyorsunuz ki o vazifeyi ifa-i memur kumandanlığı mevkilerindendir. Beni onların tevkinde bir başkumandanlığa memur ediyorsunuz. Eğer böyleyse çok iftiharlı iradenizi kabul edeceğim. Fakat şüphe etmiyorum ki bunun farkında bile değilsiniz. Vaktiyle istifa ederek haklı sebeplerle bıraktım bir orduya ki o ordu bugün mağlup olmuştur. Orada bulunan bütün ordular gibi beni onun başına gönderiyorsunuz. O halde bütün bu irade buyuran vazifeleri yapmayı nasıl muktedir olurum? Fakat muhatabımı bu zemin üzerine münakaşa etmeye değeri olmadığını artık kabul etmiştim. Sadece müsaade alıp evvelce terk ettiğim salona geldim. Orada Enver Paşa'nın çok mütebessim çehresi karşıma çıktı. Bravo, tebrik ederim, muvaffak oldunuz, dedim ve ciddi bir tavırla ilave ettim. Azizim, hiç olmazsa biraz esaslı tedbirler üzerinde konuşalım. Benim bildiğime ve anladığına göre artık Suriye'de ordu, kuvvet, vaziyet isimden ibarettir. Beni oradan vermekte güzel bir intikam alıyorsunuz. Sonra teamül harici, görenek dışı bir şey yaptınız. Bizzat padişaha bana emir verdirdiniz. Enver Paşa gülüyordu ve Paşa da öyle. Fakat diğer zevat gayrı müdrik ve gayrı hassas vaziyetlerini muhafaza ediyorlardı. O esnada salonun bir köşesinde demin işaret ettiğim Balkan Muharebesi kumandanları hararetli bir muhavere içindeydiler. Bir büyük kumandan diyordu ki, efendim bu Türk neferlerinden hayır yoktur. Bunlar hayvan sürüsüdür. Yalnız kaçmayı bilirler. Allah muhafaza etsin böyle hissiz bir süre kimseye kumandan etmesin. Kendi vaziyetimi unutarak onlarla alakadar oldum. Coşkun mukalemenin en çok söyleyen kumandanına dedim ki, paşam, biz de askeriz, biz de bu orduya kumanda etmiş adamız. Türk neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk neferinin kaçtığını görmüşseniz derhal kabul etmelidir ki onun başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır. Eğer siz kaçtığınız zilletini, alçaklığını Türk neferlerine tahmil etmek, yüklemek istiyorsanız insafsızlık ediyorsunuz. Muhatabım olan general beni tanımıyordu. Yahut tanımamızlıktan geliyordu. Bir an durdu, sıradaki sınavdaki arkadaşlarına sordu. Kimdir? Fısıltılar bu zatı tembir etti. Ondan sonra sükut devam etti. Bozgun. Nablus karargahında ikinci defa 7. Ordu kumandanıyım. İlk işim çok üzücü ve yorucu seyahatlerle cepheyi dolaşmak ve vaziyeti tetkik etmek oldu. Bu teftiş neticesindeki kanaatim şu idi ki her şey bitmiştir. Yakın felakete mani olmak için esaslı tedbir bulmak müşküldü. Düşününüz, yüzlerce kilometre intidadınca uzunluğunda bir cephe üzerinde 3 ordu vardı. İsimleri ordu, zayıf, dağınık bir takım kuvvetler. Daha İstanbul'dan hareketten evvel düşünün şey bu şekilden çıkmak ve hakikate dahil olmaktı. Yani bütün bu kuvvetler kesif bir kütle, ufacık da olsa kıymetli bir kütle halinde tek bir ordu teşkil etmeliydi. Ve madem ki ben buraya memur ediliyordum, itimad-ı nefs ile lazım gelenlere de daha evvel İstanbul'dan hareketimden evvel bildirdim ki bu kuvvet benim emrime verilmelidir. Bu yoldaki tekliflerim istihzaya, küçümsemeye maruz kaldı. Biliyorsunuz ki ben Karlsbad'dan tamamen iyi olarak gelmiş değildim. İstanbul'a vasıl olduktan sonra gerek orada, gerek karargaha kadar seyahatimde çektiğim üzüntüler ve bilhassa cephenin çok sıkı ve az zamanda teftişi yüzünden tekrar rahatsız olmuştum. İstanbul'dan çıkalı daha 10 dakika olmamıştı, yatağımda yatıyordum. Bir gün Erkan Harbiye Reisi Bermutat bana o günün raporlarını okudu. Basit raporlar her zamanki gibi. Yalnız bu raporlar içinde bir noktaya nazar dikkatimi celp etti. Bir İngiliz esirinin ifadesi. Onun davranışıyla keşfettim ki bir veya iki gün sonra İngilizler bütün cephe üzerinde ciddi taarruzlar yapacaklardır. Biraz sonra Erkan Harbiye'mi toplu olarak göreceğim dedim. Yataktan kalktım, giyindim. İş odasına giderek bir muharebe emri yazdırdım. Bu emirde düşman 19 Eylül günü akşamı umumi taarruz yapacaktır diyor ve buna karşı ordunca alınacak tedbirleri zikrediyordum. Bu emri berai malumat, bilgi için grup kumandanı bulunan Lyman von Sanders Paşa'ya da gönderdim. Çok hürmet ettiğim bu zat benim raporlardan çıkardığım neticeyi basit görmüş ve gülmüş, mağaza ihtiyattan bir zarar gelmez diyerek bana da fazla bir şey söylemeyi lüzum görmemiş. Ben verdiğim emrin uğrayabileceği suyu telakkileri, yanlış anlamaları tahmin etmiştim. Bu sebeple düşmanın işaret ettiğim zamandaki taarruzunu çok dikkatle takip ediyordum. 19-20 Eylül gecesi kolordu kumandanlarını İsmet ve Ali Fuat Paşalar telefon başına çağırdım ve sordum. Verdiğim emri ve ona göre icap eden tedbirleri aldınız mı? Emriniz yapar mısınız cevabını verdiler. Ben daha telefon mukalemesini bitirmeden düşman topçusu muharebe hatlarımız üzerine ateş etmeye başladı. Gece muharebeyle geçti. Benim ordumun sağ cenahındaki ordu yarıldı, esir oldu. Ve boş kalan bu cepheden geçen düşman süvarileri Liman von Sanders'in karargahını bastı. Hakikat anlaşıldı. Fakat neye yarar? Ben uzun tafsilatlı izah olunabilir, müşkülat içinde nehirlerden geçerek çöllerden aşarak ordumu Şam'a kadar getirebildim. Ordum Şam civarında istirahat için toplandığı sırada yanımda küçük bir mahiyetle Şam'a gidiyordum. Şam'ın içinde bir gayri tabilik vardı. Bunun manasını anlamak güçtü. Lakin ben mektepten Erkan Harp yüzbaşısı olarak çıktıktan sonra ilk menfam sürgün yerim olan Şam'ı tanımış olduğum için kolaylıkla anladım ki şehri bize karşı bariz bir huşunet kaplamıştır. Şam'da Liman von Sanders'ı bulacağımı tahmin ediyordum. Müşar Bey Şam'ı terk etmiş. Oraya daha evvel gönderdiğim Erkan Harbiye Reisim Sedat Bey'e bir talimat bırakmış. Bu talimata göre ben ordumu Şam'ın müdafası için 4. Ordu Kumandanı Mersin'i Cemal Paşa'ya terk edeceğim ve kendim Rayak civarında kumandansız kuvvetleri emrime almak üzere hareket edeceğim. Victoria Oteli'nde 4. Ordu karargahı olan odaya girdim. Cemal Paşa'yı buldum. Benim aldığım talimattan onun da malumatı vardı. 7. Ordu kuvvetlerini kamilen kol ordu kumandanlarına İsmet Bey'in emrine vererek kendisine teslim ettim. Ben de o gece bir treni mahsusla özel trenle Raya'ya gittim. Hareketinden evvel diğer kol ordu kumandanım Ali Fuat Paşa'nın bana iltihak etmesini bildirdim. Ravak'ta Liman von Sanders'te görüştüm. Bana oradaki kuvvetleri teslim etmek istedi. Hatırlarım ki asla kolu ünvanı taşıyan ve bir Alman miralayının emrinde bulunan Alman kuvvetinin karargahına dahil olmuştuk. Bu karargah Rayak civarında Tegnaval Ziraat Mektebi binasındaydı. Güzel bir modern bir bina. Alman miralayı olan zat bize birer soğuk bira ısmarladı. Aynı zamanda Liman von Sanders'e parlak Alman kolunun her şeye rağmen parlak görmek istediği vaziyeti harita üzerinde izah etti. Miralay Bey sözünü bitirdikten sonra dedim ki, bu zat benim emrime verildi mi? Evet. O halde Miralay Bey bana cevap veriniz. Nerede ne kadar kuvvetiniz kalmıştır ve ne vaziyettedir? Sualim karşısında Miralay durdu. Henüz müsbet cevap veremem. Çünkü hareket icabı vaziyet biraz meşkuktur, şüphelidir. Dedim ki, Miralay Bey, bir vatan elden gitmektedir. Bunun mesuliyetini uhdelerine, sorumluluğunu üzerlerine almış olanlar meşkukiyet üzerine binayı müdafaa edemezler. Savunmalarını kuramazlar. Ben şimdi karar vermek mecburiyetindeyim. Sizin nenizi istinad edebilirim. Bana söyler misiniz? Miralay akıllı bir zattı. Ciddi sualim üzerine bir an düşündükten sonra hakikati söylemekten çekinmedi. Efendim, binayı mütalaa edilecek bir kuvvet olmadığını kabul etmek muvafıktır. Yani karşımda bir Miralay Bey'i ve mahiyetini görüyorum, o kadar. Doğrusu budur efendim, cevabını verdi. Karargahlarımıza gidelim dedim. Benim karargahım Rayak'ta. Mimar von Sanders Paşa'nınki Baalbek'teydi. Gördüğüme nazaran Rayak civarında perakende intizamını kaybetmiş, maneviyatı kalmamış bir takım insanlardan başka kuvvetlenecek bir şey yoktu. Efradı itimat ettiğim zabitler kumandanlar vasıtasıyla derhal toplatıp tensik ettirdim, düzene koydurdum. Bu işleri yaptığım esnada bir taraftan da Rayak istasyonunun kamilen ateşe verilmesini emretmiştim. İstasyon binalarının ateşi arasında bana haber verdiler. Bazı ordu kumandanları altla şimale geçti, kuzeye. Anlaşılmıştı ki Şam'ı müdafaa için ordunu kendisine tevdi ettiğim kumandan Şam'dan ayrılmıştır. Yine bana haber verdiler ki düşmana teslim olmaya mecbur kalan ordunun bir kol ordu kumandanı buraya gelmiştir. Hiç unutmam. Bu kol ordu kumandanını yanıma çağırdım, dedim ki. Siz kol ordunuzu bırakıp Beyrut'a gittiniz. Oradan da benim yolladığım trenle buraya geliyorsunuz. Kolordu denilen cüzutan, birlik, kuvvet ve kudret itibarıyla en büyük cüzutandır. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.